Ayrım 22, sayfa 237. Aşk mektupları neden işe yarar? Duygusal acının dört boyutundan her birini ifade ederek acımızı dışa vururuz. Yalnızca bir ya da iki olumsuz duygu hakkında yazmak bu kadar etkili olmaz. Bunun nedeni, olumsuz duygusal tepkilerimizin çoğunun gerçek duygular değil, bunlardan kaçınmak için bilinçsizce kullandığımız savunma mekanizmaları olmasıdır. Örneğin, 1. Çabuk öfkelenen insanlar, genellikle kendi acı, hüzün, korku ya da pişmanlıklarından saklanmaya çalışmaktadırlar. Zayıf noktalarını hissettiklerinde öfkeleri geçer ve daha sevecen olurlar. 2. Kolayca ağlayan insanlar genellikle zor öfkelenirler ama öfkelerini dışa vurmalarına yardımcı olunursa kendilerini çok daha iyi, çok daha sevgi dolu hissederler. 3. Korkan insanlar genelde öfkelerini hissedip ifade etme ihtiyacı içindedirler. Böylece korkuları geçer. 4. Sık sık suçluluk duygusuna kapılan ve pişmanlık hisseden insanlar genellikle hak ettikleri gibi kendilerini sevmeden önce öfke ve acılarını hissedip ifade etme ihtiyacı içindedirler. 5. Kendilerini hep sevgi dolu hisseden ama neden genellikle üzgün ya da uyuşmuş gibi olduklarını merak eden insanların kendilerine şu soruyu sorup yanıtları yazmaları gerekir. Eğer bir şeye kızıp üzülecek olsaydım bu ne olurdu? Bu onların depresyon ve uyuşukluklarının gerisine gizlenmiş duygularını ortaya çıkarmalarına yardımcı olacaktır. Aşk mektupları böylesi bir durumda da kullanılabilir. Duygular nasıl başka duyguları gizleyebilir? Aşağıda erkeklerle kadınların gerçek acılarından kaçmak ya da bunları bastırmak için olumsuz duygularından yararlandıkları bazı örnekleri göreceksiniz. Bu işlemin kendiliğinden gerçekleştiğini unutmayınız. Çoğu zaman bunun böyle olduğunun farkına bile varmayız. Bir an için şu soruları düşünelim. Gerçekte öfkeli olup da gülümsediğiniz zamanlar olur mu? İçinizden korktuğunuzda öfkeli davrandığınız hiç oldu mu? Gerçekte üzgün ve incinmiş olduğunuz zaman gülüp şaka yapar mısınız? Kendinizi suçlu hissettiğiniz ya da korktuğunuz zamanlar hemen başkalarını suçladığınız oldu mu? Aşağıdaki tablo, erkeklerle kadınların genellikle nasıl kendi gerçek duygularını inkar ettiklerini göstermektedir. Kuşkusuz bu tanımlara tüm erkeklerle kadınlar girmeyecektir. Bu tablo bize nasıl kendi gerçek duygularımıza yabancı kalabileceğimizi göstermektedir. Gerçek duygularımızı örtbas etmenin yolları. Erkek acılarını nasıl gizler? Kadınlar acılarını nasıl gizlerler? Bu süreç genelde bilinçaltıdır. 1. Erkekler öfkeyi hüzün, acı, suçluluk ve korku gibi duygularını saklama aracı olarak kullanırlar. Kadınlar ilgi ve kaygıyı öfke, suçluluk, korku ve düş kırıklığı gibi acı verici duygulardan kaçma yolu olarak kullanırlar. 2. Erkekler ilgisizlik ve cesaretsizliği acı veren öfke duygusundan kaçınmanın yolu olarak kullanırlar. Kadınlar öfke, içerleme ve sinirlenmekten kaçınmak için kafalarının karışmasına izin verebilirler. 3. Erkekler incinmemek için öfkelenmeyi kullanabilirler. Kadınlar mahcubiyet, öfke, keder ve pişmanlıktan kurtulmak için kendilerini kötü hissedebilirler. 4. Erkekler korku ya da belirsizlikten kurtulmak için öfkeyi ve kendini haklı görmeyi kullanabilirler. Kadınlar öfke, incinme ve üzüntüden kaçınmak için korku ve belirsizliği kullanabilirler. 5. Erkekler öfkelenmek ve yas tutmaktan kaçınmak için utanca başvurabilirler. Kadınlar öfke ve korkudan kaçınmak için yas tutabilirler. 6. Erkekler öfke, korku, düş kırıklığı, heves kırıklığı ve utançtan kaçınmanın yolu olarak sakin ve huzur içinde görünebilirler. Kadınlar öfke, üzüntü, yas ve hüzünden kaçınmak için umuda sarılabilirler. 7. Erkekler kendilerini yetersiz hissetmekten kaçınmak için kendilerine güveniyormuş görüntüsü verebilirler. Kadınlar hüzün ve düş kırıklığından kurtulmak için mutlu ve minnettarmış gibi davranabilirler. 8. Erkekler korkmamak için saldırgan davranabilirler. Kadınlar incinip öfkelenmemek için sevecen ve bağışlayıcı davranabilirler. Olumsuz duyguların iyileştirilmesi. Olumsuz duygularınız konusunda sizi kimse dinlememiş ve yardımcı olmamışsa bir başkasının olumsuz duygularını anlayıp kabul etmeniz kolay olmayacaktır. çocukluktan kalma çözümlenmemiş duygularımızı ne kadar iyileştirebilirsek, alınmadan, sabırsızlanmadan, kızmadan, eşimizin duygularına kulak vermek ve kendi duygularımızı da sorumluca paylaşmak o kadar kolay olacaktır. İçinizdeki acıyı hissetmeye karşı ne kadar direnirseniz, başkalarının duygularını dinlemeye de o kadar direneceksiniz demektir. Eğer başkalarının çocuksu duygularını ifade etmelerine karşı sabırsız davranıyorsanız, bu sizin kendi kendinize de nasıl davrandığınızın bir göstergesidir. Kendi kendimizi yeni baştan eğitmek için kendimize ana babalık etmeliyiz. İçimizde mantıklı ve yetişkin aklımız üzülmek için hiçbir neden olmadığını söylediğinde bile üzülen duygusal bir kişilik olduğunu kabul etmeliyiz. Benliğimizin bu duygusal bölümünü soyutlayıp ona karşı sevgi dolu bir anne olmamız gerekir. Kendimize şu soruları sormalıyız. Sorun nedir? İncindin mi? Neler hissediyorsun? Seni üzecek ne oldu? Neden bu kadar kızdın? Seni üzen ne? Neden korkuyorsun? Ne istiyorsun? Duygularımıza şefkatle kulak verirsek, olumsuz duygular bir mucize gibi iyileşecek ve olaylara çok daha sevecen, çok daha saygılı bir biçimde tepki verebileceğiz. Çocuksu duygularımızı anlayarak, otomatik olarak sevgi dolu duyguların sözlerimize yansıması için bir kapı açmış olacağız. Eğer çocukken özel duygularımız sürekli dinlenmiş ve bunlara sevecen bir biçimde değer verilmişse, yetişkinler olarak olumsuz duygulara saplanıp kalmayacağız demektir. Ancak çoğumuz çocukluğumuzda böyle desteklenmemiş olduğumuzdan iş başa düşmektedir. Geçmişiniz bugününüzü nasıl etkiliyor? Kuşkusuz olumsuz duyguların esiri olmanın nasıl bir şey olduğunu yaşamışsınızdır. Çocukluktan kalma çözümlenmemiş duyguların yetişkin olmanın stresleriyle yüzleştiğimiz bugünümüzde bizi ne şekilde etkilediğinin örnekleri aşağıdadır. 1. Bir şeye içerlediğimiz zaman yetişkin benliğimiz sakin, sevecen ve barışçı davranmamızı söylese bile öfke ve sıkıntıya kapılırız. 2. Bir şey bizi düş kırıklığına uğrattığında yetişkin benliğimiz hevesli, mutlu ve umutlu olmamızı söylese de üzülüp inciniriz. 3. Bir şey bizi üzdüğünde yetişkin benliğimiz kendimizden emin olup halimize şükretmemizi söylese de korkar ve kaygılanırız. 4. Mahcup olduğumuzda yetişkin benliğimiz güvenli, iyi ve harika hissetmemiz gerektiğini söylese de üzülür ve utanırız. Duygularınızı bağımlılıkla bastırmak. Yetişkinler olarak genelde bu olumsuz duyguları kontrol altına almanın yolunu onlardan kaçmakta buluruz. Tatmin edilmemiş gereksinme ve duygularımızın acı dolu çığlıklarını susturmanın bir yolu da bağımlılıklarımızdır. Bir kadeh şarap içtikten sonra acı bir süre geçer. Ancak daha sonra tekrar tekrar geri gelecektir. Ne gariptir ki olumsuz duygularımızdan kaçmaya çalışmamız onlara yaşamamızı kontrol edebilme gücünü verir. Öte yandan duygularımızı dinlemeyi öğrenirsek yavaş yavaş etkilerini kaybedeceklerdir. Çok sıkıldığınızda istediğiniz biçimde iletişim kurabilmek kuşkusuz kolay değildir. Böyle zamanlarda geçmişinizdeki çözümlenmemiş duygular geri gelir. Sanki sinir krizi geçirmesine asla izin verilmemiş çocuk şimdi bir sinir krizi geçiriyor ve yine karanlık odaya kapatılıyor gibidir. Çocukluğumuzdan kalan çözümlenmemiş duygularımızın yetişkin bilincimizi ele geçirip sevgi dolu iletişim kurmamızı engelleyerek bizi kontrol etme güçleri vardır. Aklı başında olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda devreye gelen bu görünürdeki mantıksız duyguları sevgiyle dinleyemedikçe sevgi dolu iletişim kurmamızı engelleyeceklerdir. Güç duygularımızı ifade edebilmenin sırrı, olumsuz duyguları yazıya dökme bilgeliğini gösterip olumlu duygularımızın bilincine varabilmektir. Eşlerimizle hak ettikleri sevgiyi göstererek ne kadar çok iletişim kurabilirsek ilişkilerimiz o kadar iyi olacaktır. Sıkıntılarımızı sevecen bir biçimde paylaşabildiğimiz zaman eşimizin de karşılığında bizi desteklemesi o kadar kolay olacaktır. Kendi kendine yardımın sırları. Aşk mektubu yazmak, kendi kendine yardım etmenin harika bir yoludur. Eğer hemen bu alışkanlığı edinmezseniz bu aracı kullanmayı unutabilirsiniz. Haftada en az bir kez bir şeyler sizi rahatsız ettiğinde oturup bir aşk mektubu yazmanızı öneririm. Aşk mektubu yalnızca eşinizle aranızda bir sorun olduğunda değil, her türlü sorun karşısında yararlı olacaktır. Bir şeye içerlediğinizde mutsuz, endişeli, üzüntülü, sıkıntılı, yorgun ya da yalnızca keyifsiz olduğunuz zamanlarda aşk mektubu yazmanın yararını göreceksiniz. Her zaman ruh halinizi tümüyle düzeltmese de gitmek istediğiniz yöne doğru adım atmanıza yardımcı olacaktır. Bu konuda gerek ben, gerek başka yazarlar tarafından pek çok kitap yazılmıştır. Bunları okumak, iç dünyanızdaki duygularınızla bağlantı kurup onları tedavi etmeye başlamanıza yardım edecektir. Ancak unutmayın, duygusal tarafınızın sesini duyurmasına izin vermedikçe onu iyileştiremezsiniz. Kitaplar kendinizi daha çok sevme ilhamı verebilir. Ama bunu uygulamaya koymanın yolu duygularınızı dinlemek, kağıda dökmek ya da sözlü olarak ifade etmektir. Aşk mektubu tekniğini uyguladıkça içinizde sevgiye en çok ihtiyacı olan yanınızı yaşamaya başlayacaksınız. Duygularınıza kulak vererek ve onları inceleyerek bu yanınızın büyüyüp gelişmesini sağlayacaksınız. Duygusal benliğiniz gereksinme duyduğu sevgi ve anlayışa kavuştuğunda kendiliğinden daha iyi iletişim kurmaya başlayacaksınız. Hepimiz duygularımızı gizlemeye ve sevgiyle değil savunmaya geçerek tepki vermeye koşullandırdığımız halde kendi kendimizi yeniden eğitebiliriz. Bu konuda ümitsiz olmamalıyız. Kendinizi yeni baştan eğitmek için asla tedavi edilme şansına sahip olmamış, çözümlenmemiş duyguları dinlemek ve anlamak gerekir. Bu yanınız sesini duyurup anlayış gördüğünde iyileşecektir. Aşk mektubu tekniğini uygulamak, yargılanma ya da reddedilme riski olmadan çözümlenmemiş olumsuz duygu ve istekleri ifade etmenin emin bir yoludur. Duygularımıza kulak vererek, aslında duygusal yanımıza sevgi dolu bir annenin kollarında ağlayan küçük bir çocuk gibi davranmış oluruz. Duygularımızın gerçeğini araştırarak kendi kendimize bu duyguları beslemeye izin veriyoruz demektir. İçimizdeki bu çocuksu yana saygı ve sevgiyle davranarak geçmişimizden kalan çözümlenmemiş duygusal yaraları da yavaş yavaş iyileştirebiliriz. Çoğu insan duygularını reddedip bastırdıkları için çabucak büyürler. Çözümlenmemiş duygusal acıları içlerinde su yüzüne çıkıp tedavi edilmeyi beklemektedir. Bastırılmış duygusal acı genelde fiziksel acı ya da hastalığa dönüşüp insanın erken ölümüne bile neden olabilir. Üstelik zararlı dürtülerimizin, saplantı ve bağımlılıklarımızın büyük bölümü içimizdeki bu duygusal yaraların dışa vurumlarıdır. Erkeklerde sık görülen başarılı olma saplantısı, onların içlerindeki duygusal acı ve karmaşayı azaltma umuduyla sevgi kazanmak için yaptıkları çaresiz girişimdir. Kadınlarda sık görülen kusursuz olma saplantısı ise sevgiye layık olma ve duygusal acılarını azaltma girişimidir. Aşırıya kaçılan her şey çözümlenmemiş geçmişimizin acılarının uyuşturulmasına yarar. Toplumumuz bizlere acımızdan kaçmamızda yardımcı olacak olaylarla doludur. Öte yandan aşk mektupları acınızla yüzleşmenize, onu hissedip tedavi etmenize yarar. Her aşk mektubu yazışınızda içinizdeki duygusal ve yaralı benliğinize iyileşmek için gereksinme duyduğu sevgi, anlayış ve ilgiyi gösteriyorsunuz demektir. Kişiye özelliğin gücü. Zaman zaman duygularınızı yalnız başınızda kağıda dökerken başka bir insanın varlığında hissedemeyeceğiniz derin duygu yüzeylerini keşfedersiniz. Yalnız başına olmak duyguları daha derinden hissetme güvencesini sağlar. Her şeyi açıkça konuşabildiğinizi düşündüğünüz bir ilişkinin içinde bile olsanız yine de ara sıra duygularınızı yalnız başınıza yazmanızı öneririm. Aşk mektuplarının böyle yazılması bir yandan da size başka hiç kimseye bağımlı olmadan yalnızca kendinize ait zaman sağladığı için yararlıdır. Aşk mektuplarınızı bir dosya halinde toplamanızı öneririm. Daha kolay yazabilmek için bu bölümün başlarında verilen örneğe bakabilirsiniz. Bu aşk mektubu çerçevesi size mektubun farklı aşamalarını hatırlamanızda yardımcı olup sıkıştığınızda bazı örnek cümleler sunabilir. Kendinize ait bir bilgisayarınız varsa aşk mektubu taslağını ona yükleyin ve her yazmak istediğinizde o dosyayı açıverin. Bittiğinde tarih koyup hafızaya alın. Eğer biriyle paylaşmak istiyorsanız kağıda basın. Ara sıra sıkıntılı olmadığınız zamanlarda duygularınızı tarafsızca yeniden gözden geçirebilecekken dosyaladığınız mektupları tekrar okuyun. Bu tarafsızlık ileride dertlerinizi daha saygılı bir biçimde iletmenizde yararlı olacaktır. Ayrıca eğer bir aşk mektubu yazdıktan sonra hala moraliniz düzelmemişse Bu mektubu yeniden okumak kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Duygularınızı ifade etmenize yardımcı olmak üzere bilgisayardan yararlanmak, insanların genelde aşk mektubu yazmaya karşı dirençlerinin aşılmasını sağlar. Genelde bu işe daha fazla karşı olan erkekler, bilgisayarlarının önüne tek başlarına oturabildiklerinde daha istekli olmaktadırlar. Mahremiyetin gücü. Aşk mektuplarını yalnız başına kaleme almak, kendi başına iyileştirici bir özellik taşırken, başkaları tarafından duyulma ve anlaşılma gereksinmemizi karşılamaz. Aşk mektubu yazdığınızda kendinizi seversiniz ama bir aşk mektubunu paylaştığınızda seviliyorsunuz demektir. Kendi kendimizi sevebilme yeteneğimizin artması için sevilmemiz gerekir. Gerçeği paylaşma yoluyla açılan mahremiyet kapısından sevgi girer. Daha fazla sevilmek için yaşamımızda duygularımızı açıkça ve güvenle paylaşabileceğimiz insanların olması gerekir. Yaşamınızda her şeyinizi anlatabileceğiniz, sevgilerinden emin olup eleştiri, yargılama ya da reddetme yoluyla sizi incitmeyeceklerine güvendiğiniz birkaç seçkin insanın bulunması çok önemlidir. Gerçek kimliğinizi ve duygularınızı paylaşabildiğinizde tam olarak sevgi görebilirsiniz. Eğer bu sevgiye sahipseniz, içerleme, öfke, korku ve bunun gibi olumsuz duygusal belirtileri dışa vurmak daha kolay olacaktır. Bu, özel olarak hissettiğiniz ve keşfettiğiniz her şeyi paylaşmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak paylaşmaktan korktuğunuz duygularınız varsa, bu korkuların yavaş yavaş tedavi edilmeleri gerekir. En derin duygularınızı paylaşabilmeniz durumunda, sevecen bir terapist ya da yakın bir dost, çok büyük bir sevgi kaynağı olabilir. Eğer terapistiniz yoksa, zaman zaman bir dostunuzun mektuplarınızı okuması da çok yararlı olacaktır. Yalnız başına yazmak sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlarken, aşk mektuplarınızı ara sıra size önem veren ve anlayan biriyle paylaşmak da gerekir. Grubun gücü. Grup desteğinin gücü sözcüklerle anlatılamayacak ancak yaşanması gereken bir olgudur. Yardımsever ve sevecen bir grup, en derin duygularımızla daha kolay bağlantı kurmamız konusunda harikalar yaratabilir. Duygularınızı bir grupla paylaşmak, size sevgi verebilecek daha çok insanın olması demektir. Büyüme potansiyeli grubun boyuyla orantılı olarak artar. Bir grupta konuşmasanız bile, başkalarının kendi duygularını açıkça ve içtenlikle anlatmalarını dinlemek bilincinizi açacaktır. Ülkenin dört bir yanında grup seminerleri yönetirken, sürekli kendimde sesini duyurmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı olan derin duygularla karşılaşırım. Biri ayağa kalkıp duygularını paylaştığında birdenbire bir şey anımsar ya da kendi içimde bazı şeyler hissetmeye başlarım. Bu seminerler sırasında kendim ve başkalarıyla ilgili çok değerli bilgiler edindim. Her seminerin sonunda kendimi çok daha hafif ve sevgi dolu hissettim. Her yerde, her hafta küçük küçük destek grupları toplanmaktadır. Grup desteği özellikle çocukluklarında kendilerini güvende hissetmeyen ve kendilerini ne aile ne de grup içinde ifade edemeyen insanlar için yararlıdır. Olumlu her grup etkinliği insana güç kazandırırken sevgi dolu bir grup içinde konuşmak ya da dinlemek kişisel olarak da tedavi edicidir. Ben düzenli olarak erkekler arası küçük bir destek grubuna katılırken eşim Bonnie de kendi kadınlar arası destek grubuna gider. Dışarıdan aldığımız bu destek ilişkimizi olumlu etkilemektedir. Bizi tek destek kaynağı olarak birbirimize bağımlı olmaktan kurtarır. Üstelik başkalarını dinleyip onların başarı ve başarısızlıklarını paylaşınca kendi sorunlarımız küçülür. Dinlemek için zaman ayırmak. Düşünce ve duygularınızı ister kendi başınıza bilgisayarınıza yazın, ister terapide paylaşın, ilişkilerinizde ya da bir destek grubunda kendiniz için önemli bir adım atıyorsunuzdur. Duygularınızı dinlemek için zaman ayırdığınızda aslında içinizdeki küçük insana sen önemlisin, sesini duyurmayı hak ediyorsun ve ben de sana sesini dinleyecek kadar önem veriyorum mesajını veriyorsunuzdur. Aşk mektubu tekniğinden yararlanacağınızı umarım. Ben bu tekniğin kendiminki de dahil binlerce insanın yaşamını değiştirdiğine tanık oldum. Bu yaptıkça kolaylaşan bir iştir. Biraz zaman ister ama buna kesinlikle değecektir.